Ayrım 15.
Sayfa 184. Kim olduğumu ve ilanı veriş sebebimi sordu. Ona neredeyse çeyrek asır önce Siena'da bana yardım etmiş genç bir kadını aradığımı söyledim. Bana isminin Fra Domenico olduğunu ve oruç, dua ve ilme adanmış bir mezhepten olduğunu söyledi. Hayatı boyunca Siena tarihini ve dini mezhepleri araştırmış. Gergin ve huzursuz görünüyordu. Siena'daki genç kadının üniformasının üzerindeki haç desenini tam olarak nasıl gördüğümü anlatmamı istedi. Ona bunun uzun bir hikaye olduğunu söyledim. Vaktinin olduğunu, her ayrıntıyı anlatmamı istediğini söyledi ve ben de anlattım. Atlardan biri bitiş çizgisini yarım boy farkla geçince meydandan gök gürültüsüne benzer bir ses yükseldi. 9 kontrade'nin üyeleri düş kırıklığıyla inlerken İstriçe Kirpi adındaki galip kontrada'nın üyeleri mutlulukla haykırdı. Kaybeden 9 loncanın toplantı salonunda şarap, üzüntü ve kederle su gibi akacak, kaçırılan ödül hakkında hüzünlü konuşmalar yapılacaktı. İstriçe loncasının binasında ise coşku ve mutluluk doruğa ulaşacaktı. Devam edin dedi Amerikalı, ona ne anlattınız? Her şeyi, o da hepsini duymak için ısrar ediyordu zaten. En başından itibaren her şeyi en ince ayrıntısına varana dek anlattım. Gelen taksiyi geri gönderdim. Bir ayrıntıyı son anda hatırlamıştım. Kızın elleri. Yaşlı adama ay ışığında kızın ellerinin üzerinde gördüğüm koyu lekeleri anlattım. Rahibin yüzü saçları gibi bembeyaz oldu. Gözlerini kapatıp tesbih çekmeye başladı. Dudakları kıpırdıyordu. Ona ne yaptığını sordum. Dua ediyorum evladım dedi. Niçin peder diye sordum. Ölümsüz ruhumuz için dedi. Çünkü Tanrı'nın işine tanık olduğuna inanıyorum. Ona bildiklerini anlatmasını rica ettim ve o da bana merhametli Catherine'in hikayesini anlattı. Fra Domenico'nun hikayesi. Siena tarihi hakkında bilgin var mı diye sordu. Hayır dedim, neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Çok köklü bir geçmişi vardır. Şehir asırlardır ayakta. Bereketli refah yılların yanı sıra yokluk, savaş, açlık, diktatörler ve hastalığın kol gezdiği yıllarda gördü. Ama en kötü iki asır 1355-1559 yılları arasıydı. Bu 200 yıl boyunca içeride ve dışarıda bitmek bilmeyen amaçsız ve kazançsız savaşlar oldu. Şehir sürekli olarak yağmacı paralı askerlerin, etrafa korku saçan Condottieri'nin saldırılarına hedef oluyordu. Ve başta halkı koruyacak güçlü bir yönetim yoktu. O günlerde İtalya diye bir ülke yoktu. Birbirlerinin topraklarında gözü olan ve çoğunlukla savaşan prenslikler, dükalıklar, mini cumhuriyetler ve şehir eyaletlerden oluşan bir yamalı battaniye gibiydi. Siena, Floransa düklüğünün göz koyduğu bir şehir cumhuriyetti. Sonunda Medici döneminin başlangıcı olan Cosimo'nun yönetimi altına girdi. Ama Siena tarihinin en kötü dönemi o olaydan önceydi. 1520-1550 yılları arasından bahsediyorum. Şehir eyalet Siena'nın Monti denilen 5 klanın yönetimindeki hükümeti kaos içindeydi. Sürekli savaş halinde olan klanlar sonunda şehri mahvetmişti. 1512'ye dek biri hüküm sürüyordu. Pandolfo Petrucci'nin yönetimi çok sert ve zalimdi ama hiç olmasa şehirde istikrarlı bir gidişat vardı. O öldüğünde şehir yine kargaşanın pençesine düştü. Şehrin yönetiminin acımasız ama yetenekli bir adam olan Petrucci'nin başkanlığını yaptığı kalıcı bir konsey olan Balia'ya ait olması gerekiyordu. Ama Balia'nın her üyesi aynı zamanda birbirine rakip Montiler'in üyeleriydi ve işbirliği yapacaklarına birbirlerine düştüler. Böylece Siena tarihinin en kötü günlerini yaşamaya başladı. 1520'de Petrucci ailesinin daha önemsiz kollarından birinde bir kız evlat dünyaya geldi. Petrucci ailesi Pandolfo'nun ölümüne rağmen hala Balia'nın başkanlığını yapıyordu. Ama çocuk 4 yaşına geldiğinde Petrucci'ler Balia'nın kontrolünü kaybetti ve Montiler arasındaki savaş kızıştı. Kız büyüdü ve çok güzel, aynı zamanda dindar bir genç kadın oldu. Buradan fazla uzakta olmayan, sokaklardaki kargaşa ve acının ulaşamadığı büyük bir sarayda yaşıyorlardı. Yaşıtı olan diğer genç kızlar dik başlı, inatçı ve hovardayken, Caterina di Petrucci ağırbaşlı, dinine çok bağlı bir hanımefendiydi. Babasıyla tek anlaşmazlığı evlilik meselesi yüzünden olmuştu. O günlerde genç kızların 15-16 yaşlarında evlenmesi doğaldı. Ama yıllar geçip gidiyor, Caterina babasının üzüntüsüne ve hayal kırıklığına rağmen her damat adayını reddediyordu. 1540 yılında Siena cehennemden çıkma bir şehre döndü. Açlık, salgın hastalık, isyanlar, köylülerin ayaklanmaları ve bölünmeler şehri alt üst etmişti. Dış dünyadaki kötülükler sarayın kalın duvarlarının ardında ve babasının korumalarının gözetiminde yaşayan Katerina'ya ulaşamıyordu. Genç kız el işleriyle uğraşıyor, okuyor ve ailenin özel kilisesinde ayinlere katılıyordu. Sonra o yıl içinde gerçekleşen bir olay bütün hayatını değiştirdi. Bir baloya gitmek üzere yola çıktı ama baloya asla ulaşamadı. Ne olduğunu biliyoruz, en azından bildiğimizi sanıyoruz. Günah çıkardığı rahibin Latince yazdığı bir metin var. Yaşlı rahip Petrucci ailesi tarafından tutulmuştu. Katerina saraydan altı koruma ve dadısı eşliğinde ayrıldı. Sokaklar çok tehlikeliydi. Arabası yol üzerinde çaprazlama durmuş bir başka araba yüzünden durmak zorunda kaldı. Bağırışlar ve bir adamın acı dolu feryadını duydu. Dadısının tüm itirazlarına rağmen perdeyi aralayıp dışarı baktı. Diğer araba rakip Montiler'den olan başka bir aileye aitti. Görünüşe bakılırsa yaşlı bir dilenci yolda sendeleyip düşünce atlar ürkmüş ve şaha kalkmıştı. Genç asilzade öfkeyle arabadan inmiş, muhafızlarından birinden bir sopa alıp dilenciyi vahşice dövmeye başlamıştı. Katerina hiç duraksamadan arabadan indi. İpek terlikleri çamura bulanmıştı. Genç adama bağırarak durmasını istedi. Adam başını kaldırıp ona bakınca Katerina, gencin babasının evlenmesini istediği asilzadelerden biri olduğunu gördü. Arabanın kapısında Petrucci armasını gören genç adam dilenciyi dövmeyi bırakıp kendi arabasına bindi. Kız çamurun içinde çömelip yaşlı adamın vücudunun üst kısmını yerden kaldırdı. Ancak adam yediği acımasızca dayak yüzünden ölmek üzereydi. Dilenci muhtemelen dışkıyla kaplıydı ve leş gibi kokuyordu. Üstelik üzeri asalaklarla kaynıyordu. Ama kız hiçbirini aldırmadan adamı son nefesini verene dek bağrına bastı. Efsaneye göre başını eğip yaşlı adamın kanla kaplı şiş yüzüne baktığında ölmekte olan İsa'yı görmüş. Yaşlı rahibin yazdığı metne göre dilencinin son sözleri "Halkıma iyi bak" olmuş. O gün gerçekte ne olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Zira olanlardan bahseden bir görgü tanığı yok. Elimizde sadece yıllarca bir manastırda yalnız yaşamış yaşlı bir rahibin notları var. Her ne olduysa Katerina'nın hayatını değiştirdi. Eve döndü ve sarayın avlusunda tüm giysilerini yaktı. Babasına dünya hayatından vazgeçip bir manastıra girmek istediğini söyledi. Babası bu karara şiddetle karşı çıktı. Genç kız o günlerde hiç rastlanmamış bir şey yaptı ve babasına karşı gelerek şehirdeki manastırlara rahibe adayı olmak için başvurdu. Ama babasının habercileri ondan önce gittiği için hiçbiri onu kabul etmedi. Petrucci ailesinin gücünü biliyorlardı. Babası bunun kızını durduracağını sanmış ama yanılmıştı. Genç kız kendi çeyizinden çalıp rakip bir aileye gizlice pazarlık ederek bir avluyu uzun süreliğine kiraladı. Fazla büyük bir yer değildi. Santa Cecilia manastırına aitti ve manastırın hemen dibindeydi. Rahipler avluyu kullanmıyordu. Avlunun eni 20, boyu 30 metreydi ve bir kenarındaki yüksek taş duvarın üzerinde dar bir çatı vardı. Baş rahip avluyu manastırdan tamamen ayırmak için bina ile avlu arasına büyük bir meşe kapı yaptırmış ve üzerine ağır sürgüler taktırmıştı. Genç kadın bu avluyu yoksullar ve düşkünler için bir tür sığınak haline getirdi. Bugün aşevi diyebileceğimiz türde bir yerdi ama o zamanlar benzeri yoktu. Katerina uzun ve gür saçlarını kısacık kesti ve üzerine pamuklu gri kumaştan sade bir elbise giydi. Pislikler içinde yalın ayak yürüyordu. Toplumdan dışlananlar, halkın en fakir tabakası, sakatlar, dilenciler, hamile kalınca işlerinden atılmış tutunacak dalı olmayan kızlar, körler ve hatta en çok korkulan hastalar sokaklardaki cehennemden kaçarak bu avluya sığınabiliyordu. Kendi dışkıları pislik ve sıçanlar arasında yatıyorlardı ve bu şartlara alışıklardı. Genç kadın onları silip temizliyor, yaralarını tedavi etmeye çalışıyordu. Çeyizinden kalanları onları beslemek için yiyecek almaya harcadı. Parası bitince onlar için yiyecek alma amacıyla sokaklarda dilenmeye başladı. Ailesi onu evlatlıktan reddetmişti elbette. Şehrin ruh hali bir yıl sonra değişmeye başladı. İnsanlar ona Katerina della Misericordia, yani merhametli Katerin demeye başladı. Zenginlerden ve suçlulardan isimsiz bağışlar gelmeye başladı. Genç kadının ünü bütün şehre yayıldı. Bir başka güçlü ailenin kızı tüm servetinden vazgeçip ona katıldı. Sonra bir başkası, ardından bir başkası. 3 yıl içinde bütün Toskana adını duymuştu. İşin kötüsü kilisenin de dikkatini çekmişti. Bunlar kutsal Katolik kilisesi için çok kötü yıllardı, sinyor. Rüşvet ve ahlaksızlık kol geziyordu. İmtiyazlar, güç ve servet hırsı herkesin gözünü kör etmişti. Piskoposlar, başpiskoposlar ve kardinaller nefislerine köle olmuş, şehvet düşkünü müsrif prensler gibi yaşıyordu. Tüm bunlar halk arasında tepkilere yol açmaya başlamış ve kendilerine yeni liderler aramaya başlamışlardı. Bu harekete reform diyorlardı. Kuzey Avrupa'da durum çok daha kötüydü. Luther sapık doktrinini açıklamış, İngiltere kralı Roma'dan ayrılmıştı. İtalya'da gerçek iman kaynayan bir kazana dönmüştü. Floransa'da rahip Savonarola sözünü geri alması için yapılan korkunç işkencelerin ardından kazığa bağlanarak yakılmıştı. Ama isyan söylentileri onun ölümünden sonra bile devam etti. Kilisenin bölünmeye değil reforma ihtiyacı vardı ama gücü elinde bulunduranların çoğu bu gerçeği göremiyordu. Aralarında Siena piskoposu Ludovico da vardı. Kaybedecek çok şey vardı. İçinde oturduğu sarayı bir zevk ve ahlaksızlık yuvasına dönüştürmüştü. Servetleri karşılığında zenginlerin günahlarını bağışlıyordu. Ama işte kendi şehrinde neredeyse sarayının duvarlarının hemen dışında onun adını kötüye çıkaran bir kadın ortaya çıkıvermişti ve halk ikisi arasındaki farkı görebiliyordu. Kadın Savonarola gibi vaazlar verip insanları etkisi altına almaya çalışmıyordu. Ama piskopos yine de ondan çekiniyordu. Campo meydanından Galip Contrada'nın liderlerine büyük ödül olan palio bir tören eşliğinde verildi ve kirpi amblemli bayraklar büyük bir coşkuyla sallandı. Sıra zafer ziyafetine gelmişti. ''Her şeyi kaçırdık hayatım'' dedi kadın kocasına. İncinen bileğini tekrar yokladı ve daha iyi olduğunu gördü. ''Görülecek bir şey kalmayacak.'' ''Biraz daha bekle, tüm kutlamalara katılacağız, söz. Nasıl olsa şafağa kadar sürecek.'' Kadına ne oldu, merhametli Katerina ne oldu?'' Piskopos aradığı fırsatı bir sonraki yıl yakaladı. Son derece sıcak bir yaz olmuştu. Topraklar kuraklık yüzünden çatladı, dereler kurudu, insan ve hayvan dışkıları sokakları doldurdu. Sıçanların sayısında patlama oldu, sonra veba geldi. Kara ölüm yüzünden binlerce insan hastalanıp hayatını kaybetti. Hastalığın sıçanlar ve üzerlerindeki pireler yüzünden yayıldığını bugün biliyoruz. Ama o günlerde insanlar ölümlerin Tanrı öfkelendiği için gerçekleştiğine ve öfkesinin dinmesi için bir kurban gerektiğine inanıyordu. Katerina kendisi ve üç yardımcısı için bir nişan tasarlamıştı. Dördü de bu nişanı göğüslerinde taşıyordu. İsa'nın tek kolu kırık haçı. Kırık kol onun halkı ve halkının birbirine davranış şekli için duyduğu kederi sembolize ediyordu. Bunları yıllar sonra hatıralarını yazan yaşlı rahibin geride bıraktığı metinler sayesinde biliyoruz. Piskopos bu nişanın bir sapıklık olduğunu ilan ederek çoğu parayla satın alınmış insanlardan oluşan ve olay çıkarmaya dünden razı bir kalabalığı kışkırttı. Onlara salgının gece o avluda uyuyup gündüzleri sokaklarda dolaşan dilenciler yüzünden çıktığını söyledi. İnsanlar bu korkunç hastalığın sorumluluğunu yükleyecek bir hedef arıyordu zaten. Hepsi birden avluya doluştu. Olayları ileten yaşlı rahip o sırada avluda değildi ama orada bulunan pek çok kişiden olan biteni dinlemişti. Üç yardımcı rahibe kalabalığın yaklaştığını duyunca üzerlerine birer battaniye alıp güvenli bir yere kaçtı. Katerina avluda kaldı. Kalabalık içeri dalarak karşılarına çıkan her erkeği, kadını ve çocuğu dövdü. Hepsini şehir surlarının dışına sürerek orada açlığa terk etti. Ama tüm hınçlarını Katerina'ya saklamışlardı. Çok büyük ihtimalle bakire olan genç kadını yere yatırıp defalarca ırzına geçtiler. Aralarında piskoposu muhafızları da vardı. İşlerini bitirdiklerinde onu avlunun diğer ucundaki meşe kapı üzerine çarmıha gerer gibi çivilediler. Katerina orada öldü. Fra Domenico'nun 7 yıl önce otel lobisinde bana anlattığı hikaye buydu dedi doktor. Bu kadar mı diye sordu Amerikalı turist. Başka bir şey söylemedi mi? Söyledi dedi Alman. Lütfen her şeyi anlat dedi Amerikalı. Yaşlı rahibin sözleriyle aktarayım size. Katerina'nın öldürüldüğü günün gecesi şehirde korkunç bir fırtına koptu. Kapkara bulutlar şehrin üzerini kapladı ve önce güneşi ardından ay ve yıldızları perdeledi. Sonra o güne dek görülmemiş bir yağmur yağmaya başladı. Sanki tüm Siena bir hortumdan çıkan basınçlı suyla yıkanıyordu. Tüm gece devam eden yağmur ertesi gün öğle vaktine kadar sürdü. Sonra bulutlar dağıldı ve güneş yüzünü gösterdi. Siena sokakları temizlenmişti. Her bir yarık, her bir çatlak, her kuytu köşe pisliklerden arınmıştı. Sel suları şehri yıkayıp surlardaki deliklerden dağların eteklerine doğru akmıştı. Suyla birlikte pislik ve sıçanlar da kötü bir adamın İsa'nın gözyaşlarıyla silinen günahları gibi akıp gitmişti. Salgın birkaç gün sonra durdu. Avluyu basan kalabalıktaki insanlar yaptıklarından utanç duymaya başladı. Bazıları avluya geri döndü ve bomboş olduğunu gördü. Katerina'nın cansız bedenini kapıdan indirdiler ve Hristiyan geleneklerine uygun bir şekilde gömmek istediler. Ama rahipler piskopostan korkuyordu. Birkaç cesur kişi cesedi şehrin dışına çıkardı. Orada Katerina'nın cansız bedenini yakıp küllerini bir kaynağa serptiler. Tüm bunları yazan yaşlı rahip Petrucci evinin özel rahibi ne yılı ne de ay veya günü belirtmiş. Ama büyük yağmurdan bahseden başka bir kaynak var ve 1544 yılı olduğu orada belirtiliyor. Temmuz ayıymış ve yağmur ikinci gününün gecesinde bastırmış. Sonuç. Palio Festivali'nin günü dedi Amerikalı ve kurtuluş günü. Alman doktor gülümsedi. Palio'nun günü daha sonra sabitlendi ve Almanların ayrılması da bir tesadüftü. Ama Catherine geri geldi, 400 yıl sonra geri geldi. Benim inandığım bu dedi Alman usulca. Kendisine tecavüz eden askerlere benzeyen askerleri iyileştirmek için. Evet. Ya ellerindeki izler, çarmıha girilişinin izleri mi? Evet. Turist meşe kapıya baktı. Lekeler onun kanı mı? Evet. Yüce Tanrım dedi turist. Bir süre düşündükten sonra sordu. Siz bu bahçenin bakımını yapıyorsunuz öyle mi? Onun için. Buraya her yaz gelirim. Yerleri süpürür, güllerle ilgilenirim. Sadece teşekkür etmenin bir yolu. Belki bir şekilde bunu biliyordur. Belki de bilmiyordur. Bugün Temmuz'un ikisi yine gelecek mi? Belki ama muhtemelen gelmeyecek. Size şunu garanti edebilirim. Bu gece Siena'da kadın, erkek veya çocuk hiç kimse hayatını kaybetmeyecek. Bakım masrafları olmalı dedi turist. Avlunun böyle iyi görünmesini sağlamak bedava değildir. Eğer yapabileceğim... Adam omuz silkti. Pek sayılmaz. Duvarın önünde bir bağış kutusu var. Siena'nın yetimleri için. Katerina'nın hoşuna gidebileceğini düşündüm. Amerikalı diğer vatandaşları gibi oldukça cömertti. Elini cebine soktu ve bir tomar para çıkardı. Yarım düzine kadar banknotu diğerlerinden ayırıp kutuya attı. Bayım dedi karısının ayağa kalkmasına yardım eden Alman'a. Yakında İtalya'dan ayrılıp Kansas'a uçacağım. Çiftliğimi idare edip sığırlarımı yetiştireceğim. Ama Caterina della Misericordia'nın hikayesini ve onun öldüğü bu avluda bulunduğumu hayatım boyunca unutmayacağım. Haydi hayatım, gidip kutlamalara katılalım artık. Avluyu terk edip tezahüratların geldiği yöne doğru yürümeye başladılar. Birkaç dakika sonra bir kadın gizlendiği koyu gölgeler arasından çıktı. Onun da üzerinde rengi solmuş bir kot pantolon vardı. Saçları ince ince örülmüştü. Boynuna boncuk kolyeler takmıştı. Sırtında bir gitar sallanıyordu. Sağ elinde ağır görünen bir sırt çantası, sol elinde ise daha ufak olan kendi çantası vardı. Adamın yanına geldi, üst cebinden esrarlı bir sigara çıkarıp yaktı. Derin bir nefes çekti ve adama uzattı. ''Ne kadar bıraktı?'' diye sordu. $500 dedi adam. Alman aksanı kaybolmuştu. Tahta kutuyu boşalttı ve paraları gömleğinin cebine koydu. Harika bir hikaye dedi kadın ve bunu anlatış şekline bayılıyorum. Hikayeyi ben de seviyorum dedi hippi. Sonra sırt çantasını yüklendi. Ve biliyor musun, her duyan inanıyor. yurttaş. Eve dönüşleri daima çok severdi. British Airways için dev alüminyum tüpleri uçurduğu 30 yılı aşkın süre içinde çoğunlukla başkentler olan 70'ten fazla büyük şehir görmüştü. Ve ilk zamanlardaki keşfetme iştahı uzun zaman önce yok olmuştu. 30 yıl önce parlak gözlü bir ikinci pilot iken uzak ve yabancı yerleri görmeye bayılırdı. Uzun süreli molalarda Avrupa ve ABD'deki gece hayatını keşfe çıkmış, uzak doğunun tapınaklarına düzenlenen turlara katılmıştı.